Ayrım 35.
Sayfa numarası 310. Düz yazı türünde yazılmış çağdaş bir destan. Büyük Larus Gelişim Yayınları 4. cilt sayfa 2332 olarak tanıtılan ünlü Le Matris'i bu gezinin sonucunda kaleme almış ve bu yapıt Chateaubriand'ı hocası olarak kabul eden Victor Hugo'yu derinden etkilemiştir. 1876 yılında Fransa'da kurulan Helen Dostları Derneği'nin kurucularından olan Victor Hugo, 1802-1885 Yunanistan'a yaşamı boyunca hiç gitmedi ama orada yaşadığı izlenimini veren şiirler yazdı. Şiirlerinde işlediği Türk karşıtlığı hocası Chateaubriand'ı da aşıyor ve daha sert yargılar içeriyordu. Davranışını ölene dek sürdüren Hugo, Naverin adını verdiği uzun şiirlerinde Osmanlı donanmasının 1827 yılında Mora'nın Naverin limanında İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının ortak girişimiyle yok edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirir ve artık Yunanistan kurtuldu, Byron mezarında Naverin'i alkışladı der. Türk Marşı adlı şiirinde Türklerin askeri gücünün acımasızlığından söz ederek Türkleri korkunç ve vahşi insanlar olarak gösterir. Çocuk adlı şiirine Türkler Oradan Geçtiler dizisiyle başlar ve Türkler Oradan Geçtiler Her Şey Yıkılmış ve Yas İçinde dizisiyle bitirir. Çağdaşımız Victor Hugo, Server Tanilli, Adam Yayınları 2002, sayfa 76. Yalnızca 19. yüzyılda ve yalnızca Avrupa'da değil, günümüzde de ve ilginçtir ki Türkiye'de de barışın, özgürlüğün ve kardeşliğin yılmaz savaşçısı ve ezilen halkların dostu, evrenselliğin dahi yazarı olarak tanıtılmaktadır. Victor Hugo'ya yakıştırılan bu nitelikler, konu Türklere karşı ayaklanan Yunanlılar, Sırplar ya da diğer Avrupalılar olduğunda geçerlidir. Hugo, Türklere ve diğer dünya halklarına karşı, Avrupalıların, Avrupalılara karşı da Fransızların haklarını savunmaktan asla ödün vermemiştir. Avrupa ile sınırlı olan evrenselliği, Fransa'nın çıkarları gündeme geldiğinde hemen koyu bir milliyetçiliğe dönüşür. 1871 yılında ortaya çıkan Fransız-Alman Savaşı'nda çatışmanın düşünü kurduğu ve sürekli savunduğu Avrupa Birleşik Devletleri ülkesi adına durdurulmasını ister. Ancak Almanlar Paris kapılarına dayandığında barışsever Hugo, her şeyi göze alan, su katılmamış ve savaşkan bir milliyetçi haline gelir ve şu çağrıyı yapar. Fransızlar bütün halklara ve bütün insanlığa karşı Paris'i korumakla yükümlüdür. Bu görev Paris için değil, dünya içindir. Bütün komünler ayaklansın, bütün köyler ateşe verilsin, bütün ormanlar yangın var, yangın var çığlıklarıyla çınlasın, her evden bir asker çıksın, varoşlar, alay ve kentler ordu haline gelsin. Gece gündüz demeyip savaşalım, dağlarda ve ovalarda savaşalım, ayağa kalkınız, kalkınız ayağa, ateşkes yok, dinlenmek yok, uyku yok. AGE sayfa 210 ve 211. Victor Hugo'nun yaşadığı dönem Fransız sömürgeciliğinin dünyaya yayılıp yerleştiği bir dönemdir. 1827'den başlayarak 1870 yılına dek Fransa Cezayir'e yerleşmesini tamamlamıştır. 1881'de Tunus ele geçirilmiş, 1883'te Fransız birlikleri Hindiçin'i de Annam'ı Orta Vietnam ele geçirmiş ve Tankin'i Kuzey Vietnam elde etmek için Çin'le savaşa tutuşmuştur. Hugo bu gelişmelerle ilgilenmez ve eserlerinde bu konulara eğilmez. Ancak 1876 yılında Osmanlı yönetimine karşı başlayan Sırp ayaklanmasında büyük bir istek ve coşkuyla Sırpların yanında yer alır, Türklerin uyguladığı baskı ve şiddete karşı çıkar ve tam bir özgürlük savaşçısı haline gelir. 1876 Ağustos'unda şunları yazar. Bu kahraman küçük ulusun, Sırpların yazarın notu, çırpınışı ne zaman sona erecek? Sırbistan'da olanlar... Türk zulmü yazarın notu, Avrupa Birleşik Devletleri'nin gerekliliğini gösteriyor. Katil imparatorluktan, Osmanlı İmparatorluğu yazarın notu, yakamızı sıyıralım. Bağnazlığı ve despotizmi susturalım. Elde kılıç dolaşan boş inançların ve dogmaların silahlarını kıralım. Türklerin yazarın notu. Savaşlar, kıyımlar, boğazlaşmalar olmasın. Özgür düşünce, serbest ticaret, kardeşlik olsun. Barış bu kadar zor mu? AGE sayfa 232-233. Victor Hugo'nun mezarından Naverin'i alkışladığını söylediği ve batıda açıklık, neşe, hoşgörü ve özgürlüğün ozanı olarak tanımlanan AGE sayfa 210 ve 211 İngiliz şair George Gordon Byron 1788-1824 Türk karşıtlığını neredeyse bir yaşam biçimi haline getirmişti. Karşıtlığını yalnızca yapıtlarına değil, sahip olduğu büyük serveti kullanarak eylemlerine de yansıtıyordu. Bu konuda o denli kararlı ve hırslıydı ki dengesiz yaşamını bu uğurda harcamıştı. Türklere karşı savaşan Rum çeteleri arasındaki ayrılıkları gidermek ve onları tek bir çatı altında toplamak için Yunanistan'a gelmiş ve 1824 yılında burada ölmüştü. Byron'dan ayrı olarak Amerikalı yazar Edgar Allan Poe da 1809-1849 aynı duygularla Türk-Yunan Savaşı'na gönüllü olarak katılmış ancak o ölmeden ülkesine dönmüştür. 6. Bölüm Batı'da Siyasi Partiler. Batı'nın Özgünlüğü. Günümüzdekilere benzeyen ilk parti örnekleri 19. yüzyıl başlarında Batı toplumlarında ortaya çıktı. İktidarı korumayı ya da ele geçirmeyi amaçlayan devlet dışı politik birliktelikler değişik biçimleriyle tarihin her döneminde vardı. Ancak 19. yüzyıl Avrupa'sında ekonomik ve sosyal gelişimin gereklerine uygun olarak o güne dek görülmemiş derecede yaygın yeni bir siyasi örgütlenme türü ortaya çıktı. Üretim ilişkilerinin belirlediği toplumsal sistemin biçim verdiği bu örgütler yönetimi ele geçirmek için mücadele eden partilerdi. Partiler ortaya çıktıkları günden günümüze dek halkın yönetime katılımını amaçlayan demokratik kurumlar olarak değerlendirildi. Yönetimi belirleme, içinde yer alma ya da denetleme gibi iktidar sorununun kritik konuları halkın seçimine bırakılacak ve bu seçim oy hakkına dayanılarak partiler aracılığıyla yapılacaktı. Söylenen buydu. İktidar için mücadele eden örgüt olarak partiler, kendilerinden önce bu yönde mücadele eden diğer örgütlerden daha geniş ve kitleseldi. Daha çok insanı içine alıyor ve eylemlere yöneltebiliyordu. Toplumun değişik kesimlerine sınırı giderek genişleyen oy hakkı veriliyordu. Parti kurmak, üye olmak, kişilerin seçimine bağlı bir olay haline getirilmişti. Herkes dilediği partiye girebilir, aday olabilir, oy verebilir. Böylece halkın iradesi yönetime yansıyabilirdi. Bunların görünüşte hepsi doğruydu. Ancak doğru olmayan ve değişmeyen tek gerçek, halkın iradesinin yönetime hiçbir zaman yansıyamamasıydı. İktidarın görünür görünmez gerçek sahipleri, siyasi demokrasinin kitlelere tanıdığı hakları kabul eder görünüyor. Ancak halkın bu hakları gerçekten kullanabilmesine engel olacak önlemleri ustalıkla alabiliyordu. Partiler, Batı'daki ekonomik sosyal gelişimin ve bu gelişimi sağlayan toplumsal koşulların siyasal alanda yarattığı örgütlerdir. Köleci ve feodal düzenin birikimi üzerinde gelişen Avrupa kapitalizminin zorunlu ürünleridirler ve üretim ilişkilerinin yarattığı sosyal, siyasal gereksinimlere yanıt verirler. Kapitalizmin belirlediği bir kültür üzerine otururlar, ancak feodalizmden hatta kölecilikten beri gelen tarihsel sosyal mirasın etkilerini üzerlerinde taşırlar. Geçmişten gelen tarihsel birikim giderek sönümleniyor olsa da alışkanlıklar ve toplumsal gelenekler halinde etkilerini hala sürdürmektedir. Bireye katılımsal bir özellik kazandıran ve on binlerce yıllık bir evrime sahip gen oluşumu insan için neyse, toplumsal bellek içinde tarih odur. Bu nedenle Batı tarihinin özel bir evresi olan kapitalist dönemin ürünü olan siyasi partiler, bu dönemin yarattığı siyasi ilişkilerin bir ifadesidir ve aynı zamanda geçmişten gelen toplumsal alışkanlıkları değişik oranlarda bünyesinde barındıran bir özgünlüğe sahiptir. Siyasi partiler, Batı toplumlarının yarattığı örgütler. Siyasi partiler, Burjuva demokratik devriminin siyasi sonuçları olarak ortaya çıktılar ve başından beri içinden çıktıkları toplumun ekonomik sosyal yapısına, yönetim geleneklerine ve gelişim isteklerine uygun düşen bir yapılanma içinde oldular. Aydınlanma ve sanayi devrimiyle Batı'da gelişen kapitalist süreç, Avrupa ve Amerika'da birbirine benzeyen ve ortak özelliklere sahip siyasal sistemler oluşturdu. Benzerliği sağlayan ana unsur, doğal olarak geçerli olan üretim biçimiydi. Eşit olmayan gelişim düzeylerine ve kimi ulusal özelliklerine karşın ekonomik yapı gereksinimlerine yanıt veren siyasi sistemleri kuruyor ve Batı toplumları giderek birbirine benzeşir hale geliyordu. İktidarı belirleyen ve yönetim düzenine biçim veren sınıfsal egemenlik siyasi partilere de biçim veriyordu. Gelişmiş sanayi ülkelerinde partiler arasındaki farklılıklar biçimsel ve nicelikseldir. Örgütlenme biçimi, yönetim işleyişi, örgüt içi yapılanma, yöntem ve taktikler farklılık gösterebilir ancak sınıfsal önceliklerin gündemde tuttuğu mücadele anlayışı değişmez. Görünüşte ama yalnızca görünüşte her tür partinin kurulması serbesttir ama bu partilerden sistem karşıtı olanların iktidara gelmesi asla serbest değildir. Batı'nın iktidar gücü ve parayla bütünleşen demokratik ortamı böyle bir değişimi önlemek için gereken araçların içinde barındırmakta ve gerçek iktidar sahiplerine geniş bir önlemler düzeni sunmaktadır. İngiliz İşçi Partisi ile Alman Hristiyan Birlik Partisi, Amerikan Demokrat Partisi ile Fransız Sosyalist Partisi arasında kurulu düzenin korunması ve demokratik de olsa rejime yönelik değişim isteklerine izin verilmemesi konusunda en küçük bir anlayış farklılığı yoktur. İngiltere'de siyasi partiler. İngiltere'de yönetim işleyişini belirleyen kurumların ve buna bağlı olarak partilerin geçirdiği siyasal evrim, Avrupa'nın birçok ülkesine örnek olmuş ve dünya siyasetine yön veren bir etki yapmıştır. Bu doğal bir sonuçtur. Eriştiği ekonomik düzey ile İngiltere, üretim tekniklerinin ve Batı aydınlanmasının gelişiminde olduğu gibi siyasal sistemin geliştirilmesinde de öncü rol oynadı ve benzer yapıdaki Batı Avrupa ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne örnek oldu. İngiltere'nin özelliği 19. yüzyılda gelişip yayılmaya başlayan partilere temel olacak siyasal oluşumların daha önce orada ortaya çıkmış olmasıydı. 17. yüzyıl İngiltere'sinde kral otokrasisine karşı yürütülen mücadele, uzun çatışmalar ve iki iç savaştan sonra 1648 ve 1689 devrimleriyle sonuçlanmıştı. 1648'de Kral 1. Charles idam edilmiş ve iktidar cumhuriyet adı altında aristokratlar, Katolikler dışındaki ruhban sınıfı ve burjuvaların çıkarlarını dengeleyen Oliver Cromwell'in eline geçmişti. Cromwell'in askerlerin de desteğini alarak kurduğu yeni siyasal düzenin cumhuriyet ya da demokrasi düşüncesiyle bir ilişkisi yoktu. Kral otokrasisinin yerine bir anlamda Cromwell otokrasisi kurulmuştu. Cromwell hem Rump parlamentin askerlerin Cromwell'le birlikte belirlediği atanmış parlamento, hem ordu konseyinin hem de 41 üyeli devlet konseyinin üyesiydi. İdam edilen kralın bile kullanmadığı yetkilerle donanmıştı. Kralın idam edildiği 30 Ocak 1649 tarihinde İngiliz devletinin adı Cromwell Velat olmuştu. Anayasanın Instrument of Government kabul edildiği 16 Aralık 1653'te ise Cromwell, İngiltere, İskoçya ve İrlanda'nın protektörü adını almıştı. Protektör, Roma İmparatorluğu'nda subaylar arasında seçilmiş imparatorun özel muhafızları, koruyucuları. Cromwell önce Rump parlamenti, sonra kendi seçtiği parlamentoyu feshetti, 40 bin İrlandalıyı öldürdü ve yerini oğluna bırakarak 1658'de öldü. Cromwell'in damgasını vurduğu 17. yüzyıl İngiltere için siyasi çatışmalar, askeri darbeler, iç ve dış savaşlarla dolu bir yüzyıl oldu. Ekonomik ve sosyal gelişmeler siyasal yapıyı değişime zorluyor. Çatışmalara dönüşen bu zorlama yeni ve daha ileri bir yönetim yapısını ortaya çıkarıyordu. İngiltere'de ileride partileşmeye gidecek ilk siyasi gruplaşmalar bu dönemde ortaya çıktı. Kurulu düzenin kral otoritesine bağlı kalmasını isteyenlerle seçilmiş kurullar aracılığıyla yönetimde pay sahibi olmak isteyenler kendi aralarında örgütlenmeye başladılar. Troy adı verilen grup kralın, Whig adı verilen grup ise parlamentonun yetkilerini savunuyordu. Günümüzdeki iki partili siyasal sistemin ilk öncüleri olan bu iki grup, başlangıçta iktidarın niteliği ve yönetim işleyişi konusunda farklı düşünen siyasi rakiplerdi. Yönetim yetkisi, temsil hakları, din ve devlet ilişkileri konularında karşıt görüşler savunuyor ve birbirlerine karşı sert muhalefet yaparak çalışıyorlardı. Ancak Kral 2. James'in despotik yönetimi her iki grubu da korkutmuş ve birbirine yakınlaştırmıştı. Bunlar 1688 yılında kralı tahttan indirerek 1689 reformlarını birlikte gerçekleştirdiler. Karısı 2. Mary ile birlikte tahta çıkardıkları 3. William'a haklar bildirisini, Bill of Rights, parlamentoya da dinsel hoşgörü yasasını, Toleration Act, kabul ettiren bu gruplar, o günden sonra İngiliz siyasi sisteminin temel unsurları haline gelerek parti oluşumlarına yön verdiler. 1689 haklar bildirisi yalnızca İngiltere'de değil tüm Avrupa'da Batı demokrasisi ve anayasa tarihinin en önemli metinlerinden biri kabul edilir. Oysa bu bildirinin İngiltere'de geleneksel hale gelen kral-aristokrat burjuva çatışmasının 1689 yılı koşullarında krala karşı sonuçlandığını belgeleyen basit bir amacı vardı. Bu nedenle tüm dünyayı ilgilendiren evrensel bir demokrasi çabası değil, burjuvalarla ruhani ve dünyevi lordları ilgilendiren bir girişimdir. Bildirinin 4., 6. ve 11. maddeleri bunu açıkça ortaya koyuyordu ve şöyleydi. Veto hakkı bahanesiyle parlamentonun onayı olmadan tahtın yararına para toplamak yasa dışıdır. Barış zamanında krallık sınırları içinde parlamentonun onayı olmadan sürekli bir ordunun kurulması ve hazır bulundurulması yasa dışıdır. Protestan inancına bağlı uyruklar, mevkilerinin gerektirdiği ve yasanın izin verdiği ölçüde kendi güvenlikleri için silah taşıyabilirler. Yüksek ihanetle suçlanan insanların mahkemesine, siyasi davalara yazarın notu, katılan jüri üyelerinin kendi adlarına mülk sahibi olmaları gerekir. Hürriyet bildirgeleri, belge yayınları, İstanbul 1983, sayfa 61-62. Haklar bildirisi İngiliz halkının tümünün değil, mali ve politik gücü yüksek bir azınlığın haklarını kapsıyordu. Bildiriyle kabul edilen ve hukuksal sistemin temeline yerleştirilen özgürlük, çoğunluğu Troy olan büyük mülk ve toprak sahipleriyle, çoğunluğu Whig olan ticaret burjuvazisinin kullanılabileceği özgürlüklerdi. Bu işleyiş hem İngiliz demokrasinin Magna Carta'ya dek giden siyasi geleneğinde hem de diğer Avrupa ülkelerinin özgürlük bildirgelerinde yer alan temel unsur durumundadır. Magna Carta'nın 41. maddesinde tüm İngiliz tüccarlar İngiltere'den ayrılmak, yeniden geri dönmek, karada ve denizde alışveriş amacıyla haksız harcamada bulunmadan eski ve olumlu geleneklere uyarak serbestçe dolaşmak olanağına sahiptir. Onların bu olanağı kısıtlanmamış olup tersine güvence altına alınmıştır denilirken, 1581'de kabul edilen Hollanda bağımsızlık bildirisinde şunlar söyleniyordu. Halk prens için değil, tersine prens halk için yaratılmıştır. Çünkü halk olmasa prens de olmazdı. Prens uyruklarını hak ve adalete uyarak yönetmeli, onları bir baba evlatlarını nasıl severse öyle sevmeli, bir çoban sürüsünü nasıl güderse aynı bağlılıkla öyle gütmelidir. Hürriyet bildirgeleri Magna Carta'dan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, belge yayınları 1983, sayfa 19 ve 34. 1689 devriminin gerçek kullanıcıları Whigler oldu. Gemi sahipleri, sömürge yatırımcıları ve gelişmekte olan sanayi burjuvazisinin de katılımıyla güçlenen Whigler, yaklaşık 70 yıl parlamentoda mutlak bir çoğunluk elde ettiler. Bunlar diledikleri kişiyi kral yapıyor ve diledikleri yasayı kolayca çıkarıyordu. 1714'te kral yapılan 1. George, İngilizce bile konuşamayan Hanoverli bir Almandı, doğal olarak devlet işlerine pek karışmıyor, hükümet toplantılarına katılmıyor ve tüm yetkileri Whig'leri temsil eden atanmış görevlilere bırakıyordu. Troy ya da Whig temsilcilerin oluşturduğu parlamentoyu halk seçmiyordu. Bu iki grup oy verme hakkını kendilerine uygun gördükleri yüksek gelir gruplarıyla sınırlı tutuluyor ve halk üzerinde baskı uygulayarak sırayla yönetime geliyorlardı. 1689'dan 1760'a dek Whig'ler, 1760'dan 1820'ye dek Troy'lar iktidardaydı. Kaynağını İngiltere'den alan ikili parti sistemi, temsil ettiği kesimin çıkarlarını her zaman koruyarak Amerika başta olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde yerleşik ve meşru siyasi işleyiş haline gelecektir. Whig ve Troy iktidarları çıkara dayalı o denli kötü ve baskıcı bir yönetim gösterdiler ki İngiliz halkını, halkı düşünen, iyi kralları özleyen ve siyasi davranış geliştirmeyen sinmiş kitleler haline getirdi. Geçerli olan siyasal düzen halk için demokrasi değil, tam bir azınlık oligarşisiydi. Parlamentodaki temsilciler tümüyle mülk sahiplerinin ve şehir tüccarlarının seçtiği kimselerdi. O dönemde gelişmekte olan sanayiciler bile parlamentoda temsil edilmiyordu. Bu hakkı 1832'de elde ettiler. Halk perişan duruma düşmüş, köylüler neredeyse serf haline gelmişti. Katolikler, İrlandalılar sert bir baskı altında yaşıyorlardı. En küçük bir hırsızlığın bile halka yönelik cezası idamdı. Durumun doğal sonucu olarak adını halktan alan avam, halk kamarasında bile tek bir halk temsilcisi bulunmuyordu. Halkın oy verme hakkı yoktu. 18. yüzyıl ortalarında bile İngiltere'de oy verme hakkına sahip insanlar, oy verme yaşındaki nüfusun ancak %10'u, tüm nüfusun ise %5'i kadardı. 1867 yılında ileri bir demokratik reform olarak kabul edilen yasa, o tarihte 33 milyon nüfusu olan İngiltere'de ancak 2,5 milyon kişiye oy verme hakkı tanıyordu. Bu hak, 1913 yılında 45 milyonluk nüfus içinde 15 milyon rejit erkeğin ancak 8 milyonunu kapsıyordu. Kadınların oy verme hakkı yoktu. Ayrıca oy verme hakkına sahip olanlar, sahip oldukları zenginliğe bağlı olarak birden çok oy hakkına sahipti. Bu hak, sahip olunan servetin miktarına göre 2, 3 hatta 20 oya kadar çıkıyordu. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 4. cilt, sayfa 2070 ve 2492. Seçme ve seçilme hakları olmayan ve sayıları giderek artan işçiler, başlangıçta gizli olarak kurdukları dernek ya da birliklerde örgütlenmeye çalıştılar. Teröre varan bir siyasi baskı altındaydılar. Hemen hiçbir yasal hakka sahip değildiler. İlk yasal örgütlerini 1825 yılında meslek birlikleri, Trade Union adıyla, o da grev yapmaya teşebbüs etmemek koşuluyla kurabilmişlerdi. Siyasi bir program çerçevesinde birleşerek mücadele etmeye çalışan ilk girişim, 1837'den 1848'e dek ayakta kalabilen Kartizm adı verilen akım oldu. Kartistlerin 20 yaşını geçen tüm erkeklere oy hakkı, kadınlara oy hakkı işçi örgütlenmesinde bile konu edilemiyor.